Kutsal İsyan 1, sayfa 324, 22. ayrım. Erzurum'a varır varmaz yeni müritler yetiştirmeye başladı. İlkin maiyetindeki kumandanları açıldı. Tümen kumandanı Rüştü ve Halit Beyler, sonra da Cavit Beyler, onun heyecan verici düşüncelerini öğrendiler. Kurmay subaylarına ve başka bütün güvendiği subaylara yavaş yavaş açıldı ve hepsi onun düşünceleri arkasından gitmeye kararlı göründüler. Hepsi de hiçbir vakit onun emrinden dışarı çıkmayacaklarını söylediler. Hoca Raif Efendi başkanlığındaki Erzurum Müdafaa Hukuku ile de candan ve içten bir konuşma yaptı. Kendisiyle aralarında kurulacak bağın bir ya da iki kişice yapılmasını söyledi. Başkaca gereken yardım için de tümen kumandanı Albay Rüştü Bey ile görüşmelerini salık verdi. Her türlü askeri makamın kurulmuş olduğu Kurtuluş Teşkilatı'na yardımcı olacağını ve bunun için kesin emir verdiğini de sözlerine kattı. Müdafaa-i Hukuk Başkanları Hoca Raif Efendi ile Necati Bey'i kumandanla kendi arasında bağlantı olarak kararlaştırdı. Hoca Raif Efendi, memleketin yeni durumu ve psikolojik alanı üzerinde Kazım Karabekir'e açıklamalarda bulundu. Trabzon'da İngiliz donanmasının çıkarma yapacağından halk nasıl korkuyorsa, Erzurum halkı da ordunun Erzurum'dan çıkarılmasından ya da terhis yoluyla dağıtılmasından korkuyordu. Kazım Karabekir, Hoca Raif Efendi'ye böyle bir şeye hiçbir vakit meydan vermeyeceğini kesin olarak söyledi. Doğu ölmedikçe de Erzurum tahliye edilmeyecekti. Raif Efendi'den bir de şöyle bir dilekte bulundu. Doğu illerindeki teşkilatların birleşmesi ve uğranılan tecavüzlere karşı kafa tutmak, cephe almak düşüncesinin hiçbir vakit kendisinden çıktığı hiçbir kimseye duyurulmayacaktı. Bunun duyulması kutsal işin değerini azaltır ve sınırlarını daraltabilirdi. Güçlükler karşı durulmaz hale gelir ve direnme bin türlü ihanete, sabotaja kurban gidebilirdi. Her türlü teşebbüs halkın ruhundan ve bağrından kopacak ve milli amaç ancak milletçe ona emredilecekti. Bu kutsal savaş sadece bir generalin, herhangi bir kimsenin isyanı olmayacaktı. Savaşı millet isteyecek ve liderlerini kendi seçerek bu savaşa canla başla atılacaktı. Kazım Karabekir bundan sonra bölge teşkilatlarına doğrudan doğruya hiç karışmadı. Teşkilatlar birbirleriyle yazışarak haberleştiler, anlaştılar ve Erzurum Kongresi gibi kutsal bir birlik ve tartışma ocağına doğru hızla ilerlediler. Kazım Karabekir bütün gücünü tam açık bir biçim almış düşüncelerinden ve dört tümenlik kol ordusundan alıyordu. Bu tümenler doğuya karış karış fethetmiş olan birliklerdi. Şimdiye dek bozgun nedir bilmemiş, zaferden başka savaş çiçeği koklamamıştı. İran, Azerbaycan'ı ile Kafkas Azerbaycan'ın Sarp ve Yalçın toprakları üzerinden zafer rüzgarı gibi geçmişlerdi. İnsan kuvveti olarak 17 bin kişiydiler. Silah kuvveti 33.323'tü. Halk Erzurum Kongresi'ne doğru dev adımları ile ilerlerken Kazım Karabekir de orduyu vurucu bir kuvvet haline getirmeye, bir taarruz ordusu biçimine sokmaya çalışıyordu. Bu arada 1. Dünya Savaşı'nın bütün o bölgedeki öksüzlerini toplayarak Darüleytamlar açtı. Sonradan Öksüz Yurdu adını alan bu kutsal ocaklarda savaş şehitlerinin kimsesiz çocukları okuyor, bir sanat sahibi oluyor, sonra hayata atılıyordu. Kazım Karabekir'in topladığı ve yetiştirmeye çalıştığı öksüzlerin sayısı 4000'i bulmuştu. Genç ve şefkatli paşanın yetiştirdiği bu kimsesiz çocuklar sonradan Türk ordusunun saflarına katılmış ve subay olmuşlardı. Başında Albay Lavrinson'un bulunduğu İngiliz kontrol heyeti Erzurum'a yerleşmiş, orduya soluk aldırmamaya çalışıyordu. Damat Ferit hükümeti de onlarla el ele vermişti. Bütün amaçları askeri teşkilatları elden geldiğince küçültmek, vurucu bir kuvvet olmaktan çıkarmaktı. Ayrıca kimi kumandanların İngilizlere teslim edilerek İstanbul'a gönderilmesi de Kazım Karabekir'den istenen şeyler arasındaydı. Silahların sürgü kolları ve kamaları ile depolardaki cephane de tehlikedeydi. İngiliz heyeti eşek arısı gibi bunların çevresinde vızıldayıp duruyordu. Kazım Karabekir bu işleri her gün yapılacakmış gibi sureti haktan görünerek sallıyor ve zaman kazanmaya çalışıyordu. Zaman çok değerliydi. Bütün bu askeri araçları Trabzon'a göndermek gerekiyordu. Oradan da İngilizler teslim alıp istedikleri yere götüreceklerdi. Hinoğlu Hin Paşa taşıt araçları olmadığını ileri sürerek İstanbul'dan emir bekler gibi muhabere kapıları açıyor ve bol bol da zaman kazanıyordu. Böylece 3 ay gibi değerli bir zaman kazanmıştı. Silah ve cephanelerin Trabzon'a gönderilmesi için taşıt bulunamayınca demir yolu ile Ermenistan ve Gürcistan'dan geçilerek Batum'a gönderilmesi için teşebbüse geçilmişti. Cephane ve silahlar vagonlara yükletilerek yola çıkarılmadan önce demiryolunun en can alacak noktaları hesaplanıyor ve bahar yağmurlarından da yararlanılarak buralara yıktırılıyor ve yerlerin kayması ve yolları tıkaması biçiminde kolayca yutturuluyordu. Bunları yapanlar Kazım Karabekir'in sivil giyinmiş asker ve subaylarından başkası değildi. Puflayarak yer başına dek gelen trenler duraklıyor, sonra geri dönmekten başka çare bulamıyorlardı. Bol bol yağan bahar yağmurları Mehmetçiklerin masum sabotajlarını güzelce gizliyordu. Kumandanlığa durmadan yağmurdan, sellerden ve fırtınalardan yıkılmış yer ve toprak kaymaları üzerine rapor üstüne rapor geliyordu. Kazım Karabekir bu işte de hayli zaman kazanmıştı. Tıkanan yollar açıldıktan sonra da yeni yeni sabotaj olanakları yaratmaktan geri kalmayan paşa bu sefer birçok subayı köylü kılığına sokmuş ve bir İngiliz müfrezesi gözcülüğünde giden bir trene saldırtmıştı. İngiliz müfrezesinin yanı sıra Türk muhafızları da gitmekteydi. Köylü kılığındaki subaylar iş çakılmasın diye Türk muhafızlarını dövdüler. İngiliz muhafızlarını da tehdit ederek treni Erzurum'a döndürdüler. Paşa bu kadarla da kalmayarak kale dışındaki hendekleri su ile doldurttu. Silah ve cephaneyi buraya yığarak üzerlerini toprakla doldurtarak orada çürümeye bırakmak yolunu tuttu. Ravlinson her türlü çareye başvurarak bir türlü Erzurum'dan dışarı çıkaramadığı silah ve cephanenin ateşlenerek ortadan kaldırılmasını istedi. Paşa böyle bir şeyin çok kötü olacağını, halkı heyecana düşüreceğini ileri sürdü ve bunun da önünü geçti. Paşa Ravlinson'la oynayıp duruyordu. Yeni bir düşünce daha gelmişti aklına. Bir gün Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden Müftü Sadık Efendi'yi, Belediye Başkanı Zakir Bey'i ve daha birkaç kişiyi yanına çağırtarak onlara şu talimatı verdi. Siz güya beni silah ve cephaneyi neye teslim ediyorsunuz diye tehdide gelmiş olacaksınız. Ben de size İngiliz heyetinin ve hükümetinin ısrarları karşısında kaldığımı söylemiş olacağım. Buradan doğru İngiliz kontrol heyeti reisinin karargahına gideceksiniz ve silah ve cephanelerin gönderilmemesi için kumandanı tehdit ettik. Bunu siz yaptırıyormuşsunuz, bu hayatınıza mal olur diyeceksiniz. İşte şimdi ben bunu Ravlinson'a haber veriyorum. Albay Ravlinson'a şu haberi gönderdi. Şimdi bir heyet nezdime geldi. Silah ve cephane teslim ederseniz seni de Ravlinson'u da taşa tutarız dediler. Şimdi size geliyorlar. Halkın şiddetinden ben korkuyorum dedi. Aradan kısa bir süre geçmişti ki belediye başkanı Zakir Efendi Kazım Karabekir Paşa'ya üzüntü ve heyecan içinde gelip şu bilgiyi verdi. Paşam, bir çuval inciri berbat ettik, haberin olsun. Biz Ravlinson'un yanına gittiğimiz zaman çok kızgın bir halde ayağa kalkarak yumruklarını sıktı ve daha biz lafa başlamadan siz mi silahları bırakmıyorsunuz? Şimdi İstanbul karargahına ve Londra'ya yazayım da Trabzon'a 100 dirhem, Erzurum'a da 100 bin kişilik bir ordu göndersinler. Silahlar nasıl alınır göstereyim. Haydi defolun buradan diye gürledi. İçimizden biri o anda nasılsa şöyle söyleyiverdi. Biz buraya silah için gelmedik. Onu siz kumandanla halledin. Bunun üzerine Ravlinson, ya demek bu oyunları şimdiye kadar Karabekir yapıyormuş. Şu halde buyurun oturun. Şimdi size bir teklifim var. Erzurum'un Ermenistan'a verilmesi mukarrerdir. Fakat namusum üzerine söz veriyorum. Eğer Kazım Karabekir Paşa'yı öldürürseniz veyahut buradan atarsanız hududun Erzurum'la Hasankale arasından geçmesini ben temin ederim dedi ve heyete izaz ve ikram etti. 15 Mayıs 1919'da İzmir'in kanlı bir biçimde Yunanlılarca işgali Erzurum'da kıyametler kopardı. Bütün duygu coşkunluğunun ve büyük heyecanın biricik kaynağı ve organizatörü Kazım Karabekir'in ta kendisiydi. Her yanda halk subay ve askerleri inleyerek, haykırarak yumruklarıyla havaları dövdüler. Coşkun mitingler günlerce sürüp gitti. Hatipler İzmir güzel İzmir diye sempatik ve lirik ve son derece içten çığlıklar attılar. Her gün binlerce halk Kazım Karabekir'in karargahı çevresinde toplanarak feleğin zulmüne karşı yumruk kaldırdılar. Ve tek dağ başı mezar oluncaya kadar şarkısını hep bir ağızdan söyleyerek kurtuluş için sonuna dek vuruşma, çarpışma and içtiler. En yanık yağmur duasında bile halkın bağrından böyle coşkun duygular kopmamıştı. Diken üstünde günler. Korkudan başka korkulacak şey yoktur. Roosevelt. Mustafa Kemal İstanbul'da hala ordu kumandanı olarak bulunuyordu. Emekliye ayrılmamış, açığa çıkarılmamış ve azledilmemişti. Şu var ki son günlerde artık kuşkulu insanlar arasına girdiğini iyice anlamıştı. Evinin çevresinde konuştukları arasında tekinsiz kimseleri artık kolayca seçebiliyordu. Ömründe epeyce menkubiyet sürgün görmüş ve çevresinde şüpheli gölgelerin dolaştığını sezmişti. Yalnız bugünkü gibi düşmanca bir kordon altına alındığı olmamıştı. Bugün Çanakkale'de yendiği düşmanlar onun Şişli'deki evini kuşatırcasına yakına gelmişlerdi. Bu karanlık günlerde her şey beklenebilirdi. Kendisi Fansalar'ın evinde konukken birinci kez tutuklanan en yakın arkadaşı Ali Fethi Bey, sonradan salıverilmişse de bugünlerde bütün İttihat ve Terakki kodamanlarıyla yeniden tutuklanıp polis müdürlüğünün dam bölümündeki siyasi tutuklulara özgü daracık hücreler konmuşlardı. Cevat Abbas'ı polis müdürlüğüne göndermiş ve nerede bulunduğunu öğrenmişti. Şimdi onu ziyaret edebilmek için uygun bir gün bekliyordu. Fethi'nin ikinci tevkifi tehlikeli bir tevkife benziyor. Kim bilir, belki bugün yarın sokakta ya da evinde beni de yakalayıp onların yanına götürebilirler. Her şeye rağmen bu arkadaşı gidip görmek bir arkadaşlık ve namus borcudur diye düşünüyordu. Artık ok yaygadan çıkmıştı. Ne olacaksa olmalıydı. Resmi kılıkla polis müdürlüğüne gitmeyi daha uygun bulmuştu. Bunun için resmi üniformasını giydi. Cephede aldığı bütün nişanları taktı. Biraz zayıflamış olmasına karşın tığ gibi yakışıklı bir paşa olup çıktı. Üstü açık eski Mercedes otomobiline bindi. Yanına da yaveri Cevat Abbas'ı alarak Sirkeci'deki büyük ve korkunç polis müdürlüğüne yollandı. Mercedes polis müdürlüğünün kocaman kapısı önünde hırlayarak durdu. Mustafa Kemal yaveri ile indi. Üstündeki paşa giyneği bile sıkı bir sorgudan geçirilmesini önleyemedi. Baktı, kapıdaki polislerin hızlı hızlı gidip gelen genç jandarma subaylarının bakışları bile değişmişti. Bütün bu eski yurtsever memurların şu anda bir düşman ruhu ve maskesiyle kaplanmış olduğunu sanıyordu. Hepsi isteğini öğrendikten sonra ona delip geçici sorucu ve kuşkulu bakışlarla bakıyordu. Mustafa Kemal geniş taşlığı geçip de iki yanlı merdivenlerin soldakinden yukarı doğru çıkarken örümcek gibi yüzünde yapışıp kalan bakışların etkisiyle küçüldüğünü duyuyor ve böyle düşman bir ortama kendi ayağıyla geldiğine pişman olmaya başlıyordu. Öyle ki hazır kendi ayağıyla gelmişken onu da yukarıdaki hücrelerden birine tıkıverebilirlerdi ve bir daha buradan ne zaman kurtulacağı da belli olmazdı. Aksi gibi polis müdürü de umumi harpte liyakatsizliği yüzünden adam akıllı hırpaladığı eski bir subaydı. Bunun için yaveriyle merdivenlerden yukarı çıkarken yanından inip çıkan ya da sahanlıklarda bulunan polisin takviyecisi genç jandarma subaylarına gülümsüyor, hararetle ellerini sıkıyor ve tatlı bir sesle hatırlarını soruyordu. Bunların arasında onu tanıyanlar da çıkıyordu. Böylece döne dolaşa dam katına çıktığında Mustafa Kemal dizlerinin bağının çözüldüğünü duydu. Soluyor, göğsü inip kalkıyordu. Dam katında birinci şube polisleri karşısına dikildi. Bu barajı yarıp geçmesi zor olmadı. Dar bir koridorun her iki yanında daracık hücreler sıralanmıştı. Bunlarda sadrazamlar, nazırlar, birçok önemli devlet adamları ve kimi tanınmış gazeteciler bulunuyordu. Yalnız işin bir tek iyi yanı vardı, bu hücrelerin kapıları kapalı değildi. Herkes karyolasının üzerinde pijamasıyla ya da herhangi bir ev ve sokak kılığıyla oturuyor ve birbirlerini ziyaret ederek konuşup dertleşebiliyorlardı. Mustafa Kemal'in yaveriyle koridordan ilerlediğini gören tanıdık sadrazamlar, nazırlar ve politikacılar birbirlerine "Yahu Mustafa Kemal'i de getirmişler" diye haber veriyorlar. Sonra hepsi de onu kendi yanına çağırıyor, "Buyurun, buyurun" diye sesleniyorlardı. Mustafa Kemal yaveriyle sadrazam Sait Halim Paşa'nın hücresine gitti. Başka nazırlar da oraya geldiler. Hiçbirinin ne olduğundan haberi yoktu. Mustafa Kemal'den haber almaya çalışıyorlardı. "Yahu ne var, ne oluyor?" diye soruyorlardı. Mustafa Kemal bu hal karşısında derin düşüncelere daldı. Bu zatlar arasında hesaba imtihana çekilmek lazım gelenler vardı. Fakat hesap soran millet değildi. Bilakis milleti daha ağır bir felakete sürükleyen insanlardı. Mustafa Kemal Sait Halim Paşa'nın karyolasına oturarak öteden beriden biraz konuştu. Sonra nazırlar arasındaki arkadaşı Ali Fethi Bey'in koluna girerek onu koridora çıkardı. Orada dolaşarak bir süre dertleştiler. En yakın arkadaşının tam gerektiği zamanda hapse düşmüş olmasına çok üzülüyordu. Kendi kararlarının sağlamlığı üzerinde yeniden ona güven verdi ve kurtuluş günlerinin başlangıç noktasına gittikçe daha çok yaklaşmakta olduklarını söyledi. Kendisini de bir kaza eseri olarak yakalayıp deliğe tıkmazlarsa bir şeyler yapmanın artık farz olduğu üzerinde uzun uzun konuştu. Sevgili arkadaşının moralini düzeltmeye, ona umut vermeye çalıştı. Yaveriyle yine aynı dolambaçlı ve uzun taş merdivenleri inerek caddeye çıktığında geniş bir soluk aldı. Küçücük hücrelerinde kasaplık hayvanlar gibi hiç de iyi olmayacak kaderlerini bekleyen bu bir yığın Osmanlı büyüğünün hali içini adam akıllı daraltmıştı. Cümle kapısından caddenin güneşli aydınlığına ayağını atar atmaz içeri girdiği zaman ruhunu saran alarm havası hemen silinivermişti. Burada da gözleriyle görmüştü ki tehlike ol yangın gibi bacayı sarmıştı ve yangın çember halinde kendisini kuşatmak üzereydi. Fethi Bey'in ziyaretinden birkaç gün sonraydı. Harbiye Nezaretinden resmi bir tezkere aldı. Bu tezkerede otomobiliyle yaverinin bundan böyle alındığı ve tahsisatının da kesildiği bildiriliyordu. Buna biraz da şaşırmadı değildi. Şundan ki o gün iktidarda bulunanlardan böyle bir şey beklemiyordu. Bu açıkça kendisine indirilmiş bir tokattı. Yalnız bunun nereden geldiğini henüz anlayacak durumda değildi. Sonra kafasını biraz daha işler üzerinde yorunca bunun nedenini bulur gibi oldu. O tarihlerde General Alem Bey İstanbul'a gelmişti. Bir gün Harbiye Nazırını ve Erkan-ı Harbiye 2. Reisini karşısına alarak cebinden çıkardığı bir not defterinden bir şeyler dikte etmek ister, Nazır ve 2. Reis konuşmak isterlerse de General Alem Bey, "Görüşmek için değil, bazı arzularımı söylemek için sizleri kabul ettim." cevabını verir. İşte bu konuşmalar arasında Allenby 6. Ordu Kumandanlığı'na Mustafa Kemal'in tayin olunmaklığını da tavsiye eder. İşte bu dikte edilmiş görev Mustafa Kemal'e önerilince kabul etmemişti. Şundan ki Mustafa Kemal gideceği yerin neresi olacağını, görevinin ne olduğunu, ne meziyette kalacağını pek iyi anlıyordu. Yaver otomobil ve tahsisat meselesi bu hadiseye bağlı olsa gerekti. Mustafa Kemal Harbiye Nezaretinin kendisine yaptığı bu muameleyi savaş hizmetlerine ve şerefine bir tecavüz saydı ve bir istida yazarak bunu protesto etti. Bu istidayı yazan da Albay İsmet Bey'in ta kendisiydi. Bu kötü zamanlarda gerçek yurtseverlerin şerefleriyle oynamak ve onları milletin gözünde küçük düşürmek moda olmuştu. İç düşmanlar karanlık düşüncelerini hakim kılmak için bu şanların ve şereflerin hala dimdik tuttuğu başları eğmeye çalışıyorlardı. Bu türlü saldırılardan birisi de Mustafa Kemal'e karşı yapıldı. Muhalif gazetelerden birinde çıkan bu yazı üzerine Mustafa Kemal, ordunun haysiyet ve şerefinin daha iyi korunması gerektiğini hatırlatan bir yazı yazarak Harbiye Nezaretine gönderdi. İşin garipliğine bakınız ki Mustafa Kemal'in Harbiye Nezaretine gönderdiği yazı yine aleyhinde yazı yazan aynı gazeteye gönderildi ve onun sütunlarında çıktı. İşte böylece Mustafa Kemal resmi ve yüksek bir makamca durup dururken polemiğe sürüklendi ve Şirret gazete sahibi kendisine hakarete uğramış farz ederek harekete geçti ve Mustafa Kemal'i mahkum ettirmek isteğiyle mahkemede dava açtı. Birkaç gün sonra Mustafa Kemal'in eline bir mahkeme celtnamesi geldi. Mustafa Kemal zehir gibi bir gülümseme ve korkunç bir tiksintiyle bu kağıda baktı. Demek ki zehirli gazlar püsküren öldürücü bataklığa artık pek yaklaşmış bulunuyordu. Ya da bataklık genişleyerek onun durduğu yere doğru büyük bir hızla yaklaşıyordu. Asıl hakarete uğrayan kendisi olduğu halde hakaret sanığı olarak mahkemeye çağrılıyordu. İşte Mustafa Kemal bu olay üzerine büsbütün uyanmıştı. Metotlu ve sistemli bir düşmanlık havasıyla sıkışmaya başlayan bir ortam içinde bulunduğunu düşününce aklı başına geldi. Mustafa Kemal Paşa'ya taarruz başlamış demekti. Basit ve küçük gibi görünen, sonucu önemli olacak bir tertibin çelik ağlarına düşürülmek istendiği açıktı. Artık kumandanlık sıfatını da üzerinden almışlardı. Bütün bunlar şeytanca bir sisteme göre yürütülmek isteniyordu. Siyasi yönden de hiçbir şey yapacak durumda değildi. Bütün sorun bu şeytanca tertipten bir zaman için kurtulabilmekti. Talih bir yandan da onun hesabına çalışıyordu. Bütün kozlarını kullanmıştı. Bir an gelebilirdi ki felek onu mancınığına konmuş bir taş gibi istediği mübarek topraklara hem de dişe dokunur bir otorite olarak fırlatabilirdi. O sessiz sedasız bunun peşindeydi. Bunun için hapse girmemenin çaresine bakacaktı. Ancak hukuk kaidelerine ve maddelerine sığınmak üzere bu değerli zamanı kazanabilirdi. Mahkemeye gidip kendini şahsen savunmayı düşünmüyor değildi. Fakat o zamanki İstanbul gazetelerinin en aşağılığıyla karşı karşıya gelmek çok gücüne gidiyordu. Sonra bu olayın kimi yüksek politikacılarca hazırlanmış bir tertip olduğunu da inandığından hukuka sığınmakla da kendisini kurtaramayacağını, mutlaka hapse mahkum edileceğini çok iyi biliyordu. Mahkemede bağırıp çağırarak bu kara vicdanlara birçok tokatlar indirse bile bunun da çokça değeri olmayacaktı. Bu güzel hatiplik örneğini, bu yanık şikayetleri ancak mahkeme duvarları dinleyecekti. Böyle olmakla beraber boğuşmayı göze almaktan başka çare yoktu. Bundan dolayı yakından tanıdığı avukat Saadettin Ferit Bey'i çağırdı. Kendisine işin bütün önemli noktalarını anlattı ve bu davanın gerçekten önemli olup olmadığını sordu. Saadettin Ferit Bey, "Dava ehemmiyetlidir, mahkum olmanız ihtimali vardır," dedi. "Amma yaptın canım, ben hiç de mahkum olmak niyetinde değilim." Mustafa Kemal'in amacını anlamayan avukat, "Elbette," dedi, "fakat müsaade ederseniz müddeinin vekiliyle konuşayım." "Hayır, müsaade edemem. Ben haklı olduğumu biliyorum. Müddeinin avukatı ile görüşmeye ne lüzum var? Bu iş yolumun üstüne çıkan bir dikendir. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Davayı lehimde de kazanmanızı istemiyorum. Yalnız bana zaman kazandırabilir misiniz? Buna söz verebilirim. Bu vesileyle oyalanmak, belki de hürriyetimden mahrum olmak istemem. Siz buna mani olabilirseniz en büyük iyiliği yapmış olursunuz. Mustafa Kemal'in vekili bir iki kere mahkemeye gitti, davayı dağıttı. Ona o kadar zaman kazandırdı ki Bandırma vapuruna binip de Karadeniz'e açıldığı ve Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs gününe değin dava hala sona ermemişti. Şeytanın bacağını kıran adam, dünyayı idare eden zekadır. G. Emerson. Abdülhamit'in kız kardeşi Medya Sultan'la evli bulunan ve bu yüzden de damat lakabıyla anılan, aynı zamanda Padişah Vahidettin'in eniştesi olan Arnavut Ferit Paşa, 4 Mart 1919'da sadrazam olmuş, Hürriyet ve İtilaf Partisi'ni fiilen iktidara getirmişti. İsmail Fazıl Paşa'nın küçük oğlu Yüzbaşı Ali Bey ile kızını evlendirmiş olan eski Yeniköy Belediye Reisi ve şimdiki Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin en değerli adamlarından sayılan Mehmet Ali Bey de kabinede suya sabuna dokunmaz bir nazırlığa, Posta ve Telgraf Nazırlığı'na getirilmişti. Mehmet Ali Bey, İsmail Fazıl Paşa'nın evinde verdiği sözü tutarak nazır olur olmaz Mustafa Kemal Paşa'nın dişe dokunur bir memuriyete atanarak Anadolu'ya gönderilmesi işi için ilk çalışmalarına başladı. Yeni sadrazama Mustafa Kemal'e şerefine uygun bir vazife vermesi için ricada bulundu. Mehmet Ali Bey daha önce İsmail Fazıl Paşa'nın evinde onunla görüştüğü gibi evine de gitmiş, orada da derin derin görüşüp konuşmuşlardı. Bu konuşmalarda kendisini iktidara gelmek üzere bulunan bir partinin en ileri gelenlerinden biri olarak bilen Mehmet Ali Bey, elbette onunla ne denli açık konuşmuşsa Mustafa Kemal de bir o denli gizlenmek, kamuflaj yaparak konuşmak gerektiğini anlamış, böylece Hürriyet ve İtilaf Partisi'ne kendilerine düşman ve zararlı insan olmadığı fikrini vermeye çalışmıştı. Zaten Hürriyet ve İtilaf kodomanlarınca onun üzerinde verilmiş bir hüküm ve bilinen şeyler de vardı. Mustafa Kemal gerek Enver Paşa'nın gerekse bütün İttihat ve Terakki kodomanlarının düşmanıydı. Salt bu yüzden Hürriyet ve İtilaf Partisi hesabına kazanılıp çalıştırılabilir kanısındaydılar. Mehmet Ali Bey birkaç kez onun Şişli'deki evine de gitti. Konuşmalarından çıkardığı sonuç ilk düşüncelerini bütünüyle destekleyecek gibiydi. Bunu ileri gelen parti ve kabine arkadaşlarına da anlattı. Ne var ki Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin içinde Mustafa Kemal'in düşmanları kum gibi kaynıyordu. Yalnız Mehmet Ali Bey'in burada olumlu ve yararlı bir rol oynadığı meydandaydı. Onun Mustafa Kemal üstüne yaptığı savunmalar sayesinde hiç olmasa bir ilgi uyanmıştı. Bu kez de Bahriye Nazırı Avni Paşa Mustafa Kemal ile görüşmek istediğinden Mehmet Ali Bey onu da beraberine alarak Şişli'deki eve götürdü. Türlü konuşmalar yapıldı, türlü konulara dokunuldu. Mustafa Kemal bütün bu konuşmaları büyük bir takt ile idare etti ve bu son kozu iyi kullanmanın hayati önemini anlamış olarak imtihan vermeye çalıştı. Şundan ki Avni Paşa ona boşuna gitmemişti. Onu yoklayarak kendi kozları için kullanmak hevesine kapılanlardandı. Avni Paşa'nın kendi üstüne yapacağı tezkiye mutlaka birçoklarının ağzını kapayacak ve yolları tıkayan düşmanlıkları hiç olmasa bir süre felce uğratacaktı. Mustafa Kemal bu görüşmelerinde Mehmet Ali Bey ile Avni Paşa'ya öyle içten bir yakınlık gösterdi, onlara öyle sokulmasını bildi ki artık bayağı arkadaş ve ahbap olmuş gibiydiler. Bir gün Avni Paşa otomobilini göndererek Mustafa Kemal'i Bahriye nezaretine çağırdı. Avni Paşa ile yine uzun uzun konuşup dertleştiler. Nazır Mustafa Kemal'i öğle yemeğine de alıkoydu ve evinden sefer tası ile gelen yemeğinin yarısını ona ikram etti. Mustafa Kemal bu iyi kalpli ve safça nazırdan bir şeyler öğrenebilmek için neler düşündüğü, durumu nasıl gördüğü üstüne birçok sorular sordu. Nazır öyle şeyler söyledi ki Mustafa Kemal hemencecik onun hiçbir şeyden haberi olmadığını anlayıverdi. Paşacık iyi şeyler düşündüğünden, sayeyi şahanede işlerin iyi gideceğinden, çok kuvvetli olduklarından, İngilizlerle de anlaşmak üzere bulunduklarından konuştu durdu. Mustafa Kemal siyasi ikiyüzlülüğün son kurtuluş çaresi olduğunu artık iyice anladığından saf nazırın sempatisini kazanmak için elinden gelen her türlü hoşa gidecek davranışlarda bulundu ve en iyimser biçimde konuştu ve onu destekledi. Avni Paşa o zaman Harbiye Nazırı bulunan Şakir Paşa'nın damadıydı. Mustafa Kemal bunu biliyordu. Avni Paşa'ya sempatik görünmek, Şakir Paşa'yı da uzaktan uzağa yara avlamak demekti. Onun yaptığı enjeksiyon etkisini kayınpeder üzerinde de göstermekte gecikmeyecekti. Mustafa Kemal'in siyasetin gerektirdiği bu ikiyüzlüce davranışı bir kurtuluş çaresi olarak azdı bile. İttihatçı olmak bir suçtu ve öküzün altında buzağı arar gibi her zeka sahibi ve aksiyona geçmeye güçlü kişi de ittihatçılık arıyorlar ve her türlü araçla bunların başını ezmeye çalışıyorlardı. Gerek padişah, gerekse Hürriyet ve İtiraf Partisi'nin başları ve üyeleri için İttihatçılık kompleksi genel bir ruh hastalığı halindeydi. İttihat ve Terakki'nin yeniden teşkilatlandığı, hortlamak üzere olduğu üzerindeki kuruntu yaygındı. İttihat ve Terakki Partisi başlarının pek yakında hükümeti devirmek ve yeniden iş başına geçmek için harıl harıl çalıştıklarını bildiren haberler çok mübalağalıydı. Aslında yok olup silinmemek için kimi çabalamalar vardı. Bütün genç kumandanların içimize girmiş olan düşmana direnmek için gösterdikleri çareler hep ittihatçılık yardakçılığı ile damgalanıyordu. İşte bu zihniyet karşısında Mehmet Ali Bey ne kabine arkadaşlarına ve ne de fırka liderlerine derdini anlatamıyor, fikrini kabul ettiremiyordu. İngilizlerin tazyik ve protestolarını artırdıkları, ardı arkası bir türlü kesilmeyen, lüzumlu lüzumsuz şikayetleri başladıkları günlerde sadrazam bulunan damat Ferit Paşa, esasen geçinemedikleri Cemal Bey'in yerine kendine yardım edebilecek müteşebbis ve dirayetli bir dahiliye nazırı aramıştı. Hürriyet ve İtilaf Fırkası erkanı içinde herkesin itimat ve emniyetini kazanmış olan Mehmet Ali Bey'i 7 Nisan 1919'da bu makama getirmişti. Şimdi Mehmet Ali Bey fırsat kolluyor, münasip bir zamanın zuhurunu bekliyordu. Eski ricalarını tekrarlayacaktı. Bir gün İngiliz işgal kumandanlığından Ferit Paşa'nın eline gelen bir rapor, bütün kabine üyeleriyle padişahın da huzurunu ve uykusunu kaçırmıştı. Bu rapora göre Samsun ve köylerindeki Rumlar zulüm altında inliyordu. Türk çeteci gruplarının sistemli olarak yapmış olduğu bu tecavüz hareketlerine hükümetçe son verilmeyecek olursa ve Osmanlı Devleti bunu yapamayacak durumdaysa kendileri işe el koyacaklarını söylüyorlardı. Bu raporda şiddetli ve tehdit edici bir dil kullanılıyordu. Damat Ferit Paşa bu damdan düşer gibi gelen belanın içinden nasıl çıkılacağı üzerinde konuşup görüşmek üzere acele Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey'i çağırdı. Mehmet Ali Bey'in çağrılışı olayın önemini Ferit Paşa'nın gözünde daha da arttırmıştı. Onun verdiği habere göre bu bölgede asayişsizlik vardı. Damat Ferit Paşa, "Sükûnun bir an evvel iadesi şarttır. Aksi takdirde ihtilaf devletleri işe müdahale edeceklerdir. Bunun fena neticeler doğurması ihtimali vardır. Siz Dahiliye Nazırı olarak ne düşünüyorsunuz?" diye sordu. Hadise mahalline geniş selahiyetli muktedir bir zat göndermek pek münasiptir. İstanbul'dan halli müşkildir. Mesela kimi tavsiye ediyorsunuz? Hatırıma Mustafa Kemal Paşa geliyor. Bu adı işiten damat Ferit Paşa'nın altın gözlüklerinin arkasındaki iri gözlerinde garip kuşkulu kıvılcımlar parladı. Dahiliye Nazırı'nın yüzüne hiçbir şey anlamayarak baktı. Hayır, Mehmet Ali Bey olayların bu denli cahili olamazdı. Damat Ferit Paşa'nın bu duraklamasının ve şaşkınlığının nedenini Mehmet Ali Bey şimşek gibi kavramıştı. Bunun için bu şaşkınlıktan yararlanarak bir mantık baskını daha yaptı. Paşa Hazretleri dedi, yalnızca mülkiye amirleri vasıtasıyla bu işin halli çok müşkil olur. Onlar yalnız başlarına orada asayişi temin edemezler. Çünkü ellerinde hiçbir müeyyedeleri yoktur. Mülki ve askeri idareleri birleştirerek başına genç ve enerjik, aynı zamanda salahiyattar bir kumandan getirmek gerektir. Ancak böyle geniş selahiyetli bir kumandan asayişi yerine iade edebilir. İş böylece olunca İngilizler de artık herhangi bir şikayette bulunmazlar. Mehmet Ali Bey'in bu kandırıcı konuşması damat Ferit Paşa üzerinde oldukça yatıştırıcı bir etki yapmıştı. Ne var ki %100 kanmadığı meydandaydı. Mustafa Kemal Paşa'yı gıyaben ben de tanıyorum. Fakat son kararı vermeden önce onu bir kere ben de yakından görmek isterim. Çok mesuliyetli bir iş üzerindeyiz Mehmet Ali Bey. Peki bir zemin hazırlayalım. Siz de kendisiyle karşılıklı konuşunuz. Çünkü burada benden çok zarar sahibi zat-ı alinizsiniz. Damat Ferit Paşa'nın bu kadarla da kalmayıp Mustafa Kemal üzerinde inceden inceye bir tahkikat yaptıracağı meydandaydı. 22. ayrımın sonu sayfa 340.